Herkese merhaba, ben Serap. Sen yabancı değilsin'e hoş geldin. Beyaz yakı sıkışıklığından sıyrılmaya çalışırken yaşadığım halleri bu podcast'te seninle paylaşıyor olacağım. Yolculuğuma eşlik eden Yes Man filminden aldığım ilhamla, her şey evet derken ya da en azından demeye çalışırken yaşadığım aydınlanmalar ya da tökezlemeleri anlatacağım. Selam herkese. Sen Yabancı Değilsin'in yeni bölümüne hoş geldin. Bugün kayıt için biraz ilginç bir yer kullanıyorum. Eğer memnun kalırsam yeni kayıt alanım burası olacak. Neresi dersen kıyafet dolabımın içi. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde bir yazı okudum. Evde podcast kaydı için en uygun yerlerden birinin kıyafet dolabının için olduğundan bahsediyordu bu yazı. Ben de pek çok yeri denemiş olmama rağmen oranın çok da bu amaçla kullanılabileceğini düşünmediğim için bu kez dedim ki neden olmasın, tabii ki denenebilir. Ve bugünkü kaydımı buradan alıyorum. Yeni ve deneysel kayıt alanımı nasıl buldun? Onunla ilgili düşüncelerini lütfen bana yaz. Bu bölümde sana bundan 5-6 yıl önce girmeye asla cesaret edemeyeceğim bir alandan bahsedeceğim. Bu korkunç ya da tedirgin edici olduğu için değil ya da burada çok yaşanmışlığım olduğu için değil. Aksine bir şekilde uzak kalmayı seçtiğim ya da direnç gösterdiğim bir alan. Bu kadar çok konuşunca tabii merak da uyandırmış olabilirsen de. Bu girmeye cesaret edemediğin alan ne dersen? Mitoloji ve tanrılar. Ya sanıyorum 5-6 yıl önce aldığım eğitim ve dolabın içinde kayıt yapacak kadar da deneyselliğe açık olmamın etkisi var diye düşünüyorum. Çünkü seninle konuşurken bir yandan da yazlık kıyafetlerim bana merhaba biz buradayız, yakında geleceğiz gibi bir şeyler de söylüyorlar. Ve ben de onlardan aldığım ilham ve umutla ve mitolojiye sonradan seven biri olarak belki senin de bu alanlarda sorunların olduğunu da öngörerek mitolojinin benim hayatıma nasıl girdiğini ve onun nasıl anlamlı hale dönüştürdüğümü anlatmaya çalışacağım. Ben uzun yıllar anlamak için o kadar uğraştım ki sana anlatamam. Aldığım eğitimler, okullarda gördüğüm dersler, ek kaynaklar. Ama hiçbir şekilde anlayamıyordum. Yani o direncimi kırmak için verdiğim çabayı bir bilsen. Sonra sanıyorum bundan 5-6 yıl önce bir eğitime katıldım. Onda mitolojik tanrılarla günümüz insanı arasında bir bağlantı kuruyordu. Ana tanrıça kültüyle ilgili bir eğitimdi. O an dedim ki aradığım kan buymuş demek. Ben yıllarca o karakterlerin bizim hayatımızdan çok uzakta olduğunu, hatta bizimle hiç bağlantısı olmadığını, bu yüzden de o olay örgüsünün niye öğrenmemiz gerektiğini de anlayamamışım. Ve doğal olarak da kendimle bağlantılı olmadığım hikayeleri öğrenmekte zorlanmışım. Ve tabii kendimle ilgili olmadığını düşünmemin asıl önemli kısımlarından biri de bunlar antik Yunan hikayeleri olması. Oysa bildiğin üzere antik Yunan mitleri bizim topraklarımızda da gerçekleşmiş, yaşanmış. Bu yüzden de çok da bizden bağımsız şeyler değil. Tabii tarih öğrenme şeklimizle ilgili bazı ilginçlikler olduğu için bunları sanki farklı şeyler olarak biliyoruz ya da öğreniyoruz. Ve o aldığım eğitimden sonra aslında geçmişte yaşanan mitler ve hikayelerin günümüz yansımalarıyla da çok sık karşılaşmaya başladım. Ve işte zamanla bizim hayatımızda büyüdüğünü, şekillendiğini öğrenmeye başladım. Bu bölümde sana Medusa mitinin uğradığı değişimden bahsetmek istiyorum. Ama önce kısaca güzeller güzeli Medusa'nın hikayesinden bahsetmekte fayda var. Bizim güzeller güzeli Medusa, Athena'nın tapınağında yaşamaktadır 3 kız kardeşiyle birlikte. Ve diğer kız kardeşleri ölümsüz olmasına rağmen Medusa ölümlüdür. Belki de ölümlü olması makus kaderinin de başlangıcıdır. Athena'da savaş ve zeka tanrıçası, bakire bir tanrıça. Fakat bu bekaret yemeğini diğer kadınlara haset duymasına engel değil. Medusa'nın güzelliğinden etkilenmiş ama her şeye rağmen kendisinin daha güzel olduğunu düşündüğü için onun güzelliğini göz ardı ediyor. Ta ki denizlerin tanrısı olmasına rağmen içindeki Nuri Alço'yla tanışmaya niyetlenen Poseidon'a kadar. Poseidon'la Athena arasında bir ilişki olduğu rivayet ediliyor. Ama ben Athena'nın bakire bir tanrıç olduğuna inandığım için ya da en azından mitler öyle bahsettiği için aralarında bir ilişki olduğunu düşünemiyorum. Ama belki itiraf edemediği bazı duyguları vardır, onu bilemeyeceğim. Poseidon'la Athena arasında bu güç mücadelesi süre dursun, Medusa bu olaylardan bir haber, hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Çünkü bakirelik yemini etmiş ve sonuna kadar güvendiği tanrıçası Athena'nın tapınağında, ama tabii bu sırada kader dağlarını örüyor. Poseidon Medusa'yı gördüğünde vuruluyor. Tabii bir ölümlüyü sevmek ya da ona vurulmak, ona aşık olmak, ona biraz ağır geldiği için uzun süre geri çekiliyor. Fakat artık duygularını dile vurması gerektiğini, yoksa yapamayacağını fark ettiği için Medusa'ya ona aşık olduğunu anlatıyor. Medusa ise bütün yürek yemişliğiyle Tanrı Poseidon'a "Üzgünüm, biz ayrı dünyaların insanıyız ve ben bakirelik yemini ettim. Athena'nın tapınağında yaşayacağım. Bu yüzden seninle bir ilişki yaşayamam," diyor. Poseidon bunu dinliyor mu? Hayır. Bir şekilde onunla ilişki kurmaya çalışıyor. Medusa direniyor. O kaçıyor, o kovalıyor derken bir gün Poseidon Medusa'ya tecavüz ediyor. Ben bunu ilk okuduğumda Athena'nın Medusa'ya sahip çıkacağını ve Poseidon'u cezalandıracağını düşünmüştüm. Ama öyle olmuyor maalesef. Poseidon'a gücü yetemeyen Athena hem Medusa'nın ona teslim olmasına kızıyor hem de kendisine sahip çıkamadığı için onu cezalandırması gerektiğini düşünüyor. Bugün de yaşadığımız "o saatte sokakta ne işin vardı, o eteği de giymeseydin" der gibi Medusa da Athena tarafından cezalandırılıyor. Cezası da o güzeller güzeli saçlarının yılana dönüşmesi ve güzel yüzünün de artık çirkin bir yaratığa dönüşmesi oluyor. Kimse artık onunla görüşmüyor. Zaten yüzüne bakan da taşa dönüşüyor. Medusa makus kaderiyle ve yaşadığı yaşamın ağırlığıyla kaldığı yerden devam ediyor. Zaten kendi lanetiyle yaşadığı için de başka bir çaresinin olmadığını düşünüyor. Fakat Athena verdiği cezayla duruyor mu? Tabii ki hayır. Bu kez diyor ki onun başını kesmeliyiz. Fakat öyle bir lanet yapmış ki gözünün içine bakan taş kesiliyor. Bunun üzerine Athena alternatif yollar ararken Perseus'la birlikte bir yöntem geliştiriyor ve başını kesiyor. Buraya kadar hikayeyi çok büyük ihtimalle dinlemişsindir farklı farklı yerlerde. Şimdi beni heyecanlandıran kısmına geleceğim.
Yani New York'taki Adalet Sarayı'nın karşısında sergilenen Medusa heykeline.
İtalyan bir heykeltıraş tarafından New York Ceza Mahkemesi'nin önüne Medusa'nın bir heykeli dikiliyor. Bu heykelde bildiğimiz mitten farklı olarak Medusa'nın değil Perseus'un başı kesiliyor. Ha, yani bu doğru mu yanlış mı, ne, yani Perseus'un cezası ne, bir maşa diyebilirsin ki haklısın da.
Ama mitler bizim hayatımızda zamanla o kadar köklü yerlere yerleşiyorlar ki her şeyi gerçek sanıyoruz. Bu yüzden de böyle küçük bir değişim bile bizde çok büyük yankılar uyandırabilir. Çünkü biz aslında bildiğin üzere mitlerle hayatımızı sürdürüyoruz. Bu yüzden de bu küçük değişim bence bir çığır açacak ve belki daha sağlıklı ilişkiler kurmamızı, kendimizi nasıl kandırdığımızı, hangi aşamada kandırmaya başladığımızı bilmediğim, kadınla erkeğin eşit olmadığına inanmamızı sağlayan miti iyileştirmemizi kolaylaştırır. Burada kastettiğim eşitlik tabii fiziksel eşitlik değil. Onu biliyorum. Hiçbir zaman bir erkek kadar kas gücüne sahip olmayacağım. Ama biliyorum ki dünyaya eşit koşullarda geldim. Bu yüzden de farklı bir fiziksel yapıya sahip olduğum için bazı haklardan mahrum olmam gerekmiyor. Evet, Poseidon'un başı kesilmedi. Evet, Athena cezalandırılmadı. Ama en azından kendini koruyabilmiş Medusa. Belki bundan sonra onlarla da adalet ve eşitlik için savaşır, kim bilir.
New York'ta bir adalet sarayının önünde sergilenmiş olması da günümüz değerlerinin nasıl dönüştüğünü de hatırlattı bana. Bu yüzden bunu seninle de paylaşmak istedim. Ve buna katkı sağlayan herkesi de çok seviyorum ve onların çalışmalarını da heyecan verici buluyorum. Belki sen de buna katkı sunacak başka şeyler yapıyorsundur ya da yapacaksındır bundan sonra. Eğer öyle şeyler varsa lütfen benimle paylaş. Şimdilik hoşça kal. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.